الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, hac bölümüyle alakalı babları almaya devam ediyoruz, hadisleri almaya devam ediyoruz. Başlı başına bu hac bölümünün içinde farklı farklı neler var? Konu başlıkları var. Mesela haccın faziletinden, kimlere vacip olduğundan bahsettik. Şimdi geçen hafta yeni bir baba başladık. Babul Mevakit. Mikatlar babı, mikatlar bölümü kısmına geçmiştik. Orayla ilgili ilk hadis-i şerifi de almıştık. Kısaca geçen haftanın bir özetini yapalım. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Dedik ki mevakit kelimesi mikat kelimesinin çoğulu. Mikat da sınır tayin etmek, sınır belirlemek manasına geliyor. Dönüp baktığımız zaman hac ile alakalı bir zamani olan, yani zaman ile alakalı olan mikatlar var. Bir de mekani olan, mekan ile alakalı belirtilmiş sınırlar var. Dedik ki zaman ile alakalı olanlarla alakalı ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki El haccu eşhurun ma'lumat. Hac belirli aylardadır. Yani bize haccın yapılabileceği bir sınır tayin edilmiş. Bu sınır neyle alakalı? Zamanla mı, mekanla mı alakalı? El haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylardadır. Burada belirli olan, sınırlanan şey zaman ile alakalı mı, mekan ile alakalı mı? Diyoruz ki zaman ile alakalı. Dönüp baktığımız zaman ilim ehli diyor ki hac ayları Şevval'den başlar. Şevval, Zulkaide, sonra Zulhicce'nin ilk 10 günü. Bu aylar içerisinde bir kimse hacca niyet ettiği zaman haccı makbuldür. Yani doğru bir zaman diliminde niyet etmiş olur. Eğer bu aylar dışında eğer bir kimse hacca niyet ediyor ise, mesela Ramazan'da dedik. Adam Ramazan ayı girmiş. Diyor ki ben hacca niyet ettim, buradan Mekke'ye doğru yöneliyorum. Bu adamın yapmış olduğu hac geçerli mi? Diyoruz ki geçerli değil. Niye? Çünkü haccın zamani olarak sınırının tahdit edildiği, sınırlandırıldığı bir vakit var. Bu da diyoruz ki Şevval ayı girdiğinde başlıyor. Zilhicce'nin 10'una kadar ne yapıyor bu? Devam ediyor. Bu zaman diliminde ne yapman gerekiyor? Hacca niyet etmiş olman gerekiyor. Dedik ki bu konuda umre haçtan farklı. Çünkü dedik umrenin böyle bir sınırlandırması yok. Yani senenin herhangi bir ayında bir kimse umre için niyet edip ne yapabilir? Mekke'ye doğru yola çıkmasında bir sakınca yok. Ama hac diyoruz, böyle değil. İkinci olarak dedik ki mekani olan mikatlar var. Mekani olan mikatlardan bahsederken şunu kastediyoruz. Biraz sonra hadis-i şerifte de bunu açıklayacağız. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhumanun bize aktardı hadis-i şerifte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı mekanları mikat olarak belirlemiş. Diyoruz ki bunlar mekani, yani yer ile alakalı olan mikatlar. Hacca veyahut da umreye niyet edip Kabe'ye yönelen kimselerin bu mikat sınırından, bu belirlenen yerden ileriye, yani Mekke'ye doğru ihrama girmeden, niyet etmeden geçmesi caiz olmayan yerler. Hadis-i şerifte buna değineceğiz. Bunlar 5 tane. 5 tane yer var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı yerlerden, Mekke'ye farklı cihetlerden belli mıntıkaları tayin etmiş. İşte Medine üzerinden gelenlerin mikatı burası. Yemen üzerinden gelenlerin mikatı burası. Şam üzerinden gelenlerin mikatı burası. Irak'tan gelenlerin mikatı burası. Necit üzerinden gelenlerin mikatı o falanca yerler diye bize sınırlarını belirlemiş. Düşünün, burası Mekke olduğunu düşünüyoruz. Kabe olduğunu düşünüyoruz. Bu cihetten birisi geliyor. Diyoruz ki burada mikat sınırı var. Buradan ileri ne yapamazsın? Niyet etmeden, ihrama girmeden geçemezsin. Başka birisi bu yönden geliyor. Diyoruz ki senin de mikat yerin burası. Allah Resulü zaten burayı tayin etmiş. Kabe'ye gelmek istediğin zaman, buraya geldiğinde, buraya ulaştığında hac için niyet etmen gerekiyor. Umre için niyet etmen gerekiyor. İhram elbiselerini giymen gerekiyor. Buradan öteye, buraya geldiğin kadarki gibi rahat bir şekilde ne yapamazsın? Gelemezsin. Burada sana helal olan şeyler, bu mikat sınırını geçtikten sonra ne olacak bazı şeyler? Haram olacak. Burada tırnaklarını kesebiliyorken Burada tırnaklarını kesemeyeceksin. Burada koku sürebiliyorken burada koku süremeyeceksin. Burada elbise giyebiliyorken burada yalnızca ihram elbisesi giyeceksin. Burada hanımın sana helalken ihramlı olduğun esnada hanımın sana helal olmayacak gibi neyler var? Yani bu sınır öncesiyle ve sonrasıyla bazı hükümleri ne yapıyor senin hayatında? Değiştiriyor. Dedik ki bir kimse hac veya umreye niyet edip bu mikat sınırlarından geçer ise, ihramı giymez ise, buradan yani hacca ve umreye niyet ettiği halde bu mikat sınırından geçerse bu adama ne gerekiyor dedik? Geçen dersi hatırlayın. Mikat bölgesini adam geçmiş ve mikat bölgesini geçerken de hac veya umreye ne yapmış bu adam? Kast etmiş, niyet etmiş. Ama o ihram elbisesini giymeden geçti bu adam. Bu adam öncelikle ne diyoruz? Öncelikle geri dön diyoruz. Öncelikle yapman gereken şey sen bu mikat sınırını böyle ne yapamazsın dilediğin gibi gidemezsin. Öncelikle geri dön diyoruz. Adam diyor ki ben Medine'den geldim. Şu anda Mekke'ye ulaştım. 450 kilometre diyor geri gitmem. Zor. Sıkıntı. O zaman diyoruz ki olduğun yerde ne yapacaksın? İhrama gireceksin. Ama haccın vaciplerinden bir tanesini ihlal ettiğin için sana ne gerekiyor? Fidye. Bunun karşılığında da Mekke'de bir kurban kesmen gerekiyor. Yani mikatların önemini buradan anlıyoruz. Yani öncesiyle sonrası arasında neler var? Hayatında değiştiren farklılıklar var. Bunlar dedik ki 5 tane. İlk hadis-i şerifte bize Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın aktardığı ilk hadis-i şerifte bize 4 tanesi belirtiliyor. Sonra Ayşe validemizden gelen rivayette, Cabir radıyallahu anhu'dan gelen rivayette, bir sonraki rivayette yani diğer yerle alakalı açıklama da bize yapılıyor. İlk olarak diyoruz ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem vakkate li ehlil medineti zel huleyfe ve li ehlil şam el cuhfe ve li ehli necdin karnel menazil ve li ehlil yemen yelemlem hunne lehunne ve limen etâ aleyhinne min gayrihinne mimmen eradel hacce vel umrete ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. روايت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkı için Zulhuleyfe'yi Medine halkı için Zulhuleyfe dediğimiz mikat bölgesini tayin ediyor. Şam halkı için Cuhfe'yi tayin ediyor. Yemen halkı için Yelemlem'i mikat bölgesi olarak tayin ediyor. Necidliler için Zatu Irkın dediğimiz mıntıkayı ne yapıyor? Mikat bölgesi olarak tayin ediyor. Hadisin devamında diyor ki Hunne lehunne. Bu mikatlar o beldenin insanları içindir. Bu beldenin insanları ne yapacaklar? Mekke'ye hac veya umre yapmak için gelecekleri zaman buradan ihrama girmek zorundalar. Diyor ki Velimen etâ aleyhinne. Bu kimseler aynı zamanda o beldenin insanları olmasına gerek yok. Eğer o güzergahı da kullanıyorlarsa onların da ne yapmaları gerekiyor? Bu mikat bölgesine geldiklerinde orada o mikatın gerekliliklerini, yapılması gereken şeyleri yerine getirmeleri gerekiyor. Min gayri ehlihinne mimmen eradel hacce vel umrete. Bu kimselerin de ne niyetiyle yola çıkmış olması gerekiyor? Hac veya umre. Biraz sonra söyleyeceğiz. Hac veya umre niyetiyle değil de başka bir niyetle yola çıkan bu mikat bölgelerinde ihrama girme zorunluluğu yok. Ki ilim ehlinin bu konuda neyi var? İhtilafı var. Onu da zikredeceğiz. Diyor ki وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. Kim de bu mikat sınırlarının içinde oturuyor ise bu kimse de olduğu yerden ne yapacak? İhrama girecek. حَتَّى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. Mekke halkının da mikat yeri neresi hac için? Mekke'nin kendisi. Yani bu insanlar evinde ihrama girip ne yapacaklar? Hacca niyet edip hac amellerini yapmaya başlayacaklar. Hadisin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Medine'nin mikat yeri Zulhuleyfe. Dedik ki Zulhuleyfe bu ismi nereden alıyor? Diyor ki Huleyfe Hulef kelimesinin ismi taskiri. Hulef de bir ağaç türü. O mıntıkada çok yetiştiği için oraya Zulhuleyfe denilmiş. Medine'den yaklaşık olarak 5-6 kilometre veyahut da bilemediğiniz 10 kilometre Medine'nin hemen çıkışında olan bir mikat yeri. Ve burası diyoruz ki bu diğer sayacağımız mikat yerleri arasında Mekke'ye en uzak mesafede olan yer. Yani yaklaşık olarak belki 400 kilometre ne var? Bu mikat yeri ile Mekke arasında, Kabe arasında 400 kilometrelik bir mesafe var. En uzak mikat yeri burası. Eskiden dedik ki kilometre tabiri olmadığı için insanlar yüklü olan develerle sabah bir yolculuğa çıkıyorlardı. Akşam üzeri bir yere kadar geliyorlardı. Bu geldikleri yer ile alakalı buraya bir merhale olarak isimlendiriyorlardı. Yani sabahtan örnek veriyorum ikindiye kadar bir seyir halinde devam ediyorsunuz. Bu bir günlük mesafede yüklü develerle gittiğiniz bu bir günlük mesafeye bir merhale deniyordu. O eski tabire göre Mekke ile Medine arasından bahsederken diyorlar ki bu mikat bölgesi Mekke'ye 10 merhale uzaklıkta. Yani o eski zamanı düşünün. Medine'den hacca veya umreye gitmek isteyen bir kimse mikat bölgesinden çıktıktan sonra kaç gün sonra Mekke'ye varıyor? 10 gün sonra. Yani bugün otobüsle arabayla 3 saatte gittiğiniz yeri, 4 saatte gittiğiniz yeri o gün zaman şartlarında 10 günde ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. İkinci olarak Ehli Şam'a Cuhfe mıntıkasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mikat yeri olarak tayin ediliyor. Burası da sahil güzergahından gelen kimselerin neyi? Mikat yeri. Şam halkı, Mısır halkı mikat bölgesi olarak Cuhfe denilen yere geldiği zaman oradan sonrasını ihramsız ne yapamıyor? Geçemiyor. Buranın da uzaklığı diyoruz ki Mekke'ye 3 merhale. Eski tabire göre 3 günlük yolculuk mesafesinde olan bir yer. Necid için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Karnul Menazil denilen bir mıntıkayı belirliyor. Necid dediğimiz bugün Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad tarafından yani o taraftan gelip Taif güzergahını kullananların mikatı. Bu da yaklaşık olarak bugünkü eski tabirle iki merhale uzaklıkta yani 2 günlük yürüyüş mesafesinde olan bir yer. Günümüz tabiriyle buraya Es-Seylül Kebir diyorlar. Yani büyük selin olduğu yer. Şimdi geçmişte kullanılan bir tabir var. Günümüzde ne yapıyor? Bazen bu tabirler değişebiliyor. Mesela Medine için Zulhuleyfe dedik. Bugün o mıntıkanın ismi Abaru Ali olarak bugün güncel olarak bu tabirle. Ama Zulhuleyfe dediğiniz zaman da insanlar ne yapıyor bunu? Biliyor. Cuhfe dediğiniz zaman insanlar anlıyor bunu. Veyahut da Karnül Menazil dediğiniz zaman anlıyorlar. Ama günümüz tabiriyle adam diyor ki ha, Karnül Menazil sen büyük selin olduğu yeri kastediyorsun. Bugünkü tabiriyle buraya ne diyorlar? Büyük selin olduğu yer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki li ehlil Yemen yelemlem. Yelemlem oradaki bir dağın ismi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya tayin etmiş. Yemen, Necran, Suudi Arabistan'ın güneyinden gelenler de ne yapıyorlar? Bu güzergahtan gelenler de yelemlem denilen mıntıkaya geldiklerinde ihramlarını oradan giymeden ne yapamıyorlar? Diğer tarafa geçemiyorlar. Diyor ki hunne lehunne limen ata aleyhinne min gayrihinne. Bu mikatlar hem bu kendisi için belirlenmiş halkların yani Cuhfe'nin etrafında oturanlar, Zulhuleyfe'nin etrafında oturanlar, Medineliler buraların halkları için mikat olarak belirlenmişken aynı zamanda bu güzergahı kullanan kimseler için de ne diyoruz? Mikat yeri olarak tayin edilmiş. Geçen hafta hatırlayın dedik. Türkiye'den gelen bir adamın şu şartlarda belirlenen bir mikatı var mı? Yok. Ama diyoruz ki sen buradan Medine üzerine kullanıyorsan diyoruz ki senin mikat yerin neresi? Zulhuleyfe. Sen Şam Mısır tarafından geliyorsan diyoruz ki senin mikat yerin neresi? Cuhfe. Yemen tarafından geliyorsan oranın ahalisinden olmasan dahi senin mikat yerin neresi? Yelemlem gibi diyoruz ki hem oranın halklarını ilgilendiren bir şeyden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor bize. Ve aynı zamanda neden bahsediyor? Dışarıdan da o güzergahı kullananlar için de hüküm geçerli. Dedik ki bu şu zamana kadar anlattığımız şey ne ile alakalı? Mikat sınırlarının dışından o tarafa doğru yönelenler için. Şimdi birisi soruyor diyor ki tamam dışarıdan gelenler Bu beş tane belirlenmiş olan yerden ne yapacak? Geçtikleri zaman mikat bölgesi olarak belirlenmiş. Adam diyor ki ben Bedir'de oturuyorum. Yani bu mıntıka isimlerini bildiğiniz, anlayacağınız yerleri kullanıyorum ki hani size garip olmasın diye. Bedir'de olan adam diyor ki bana diyor mikat yeri olarak Zulhuleyfe yakın 150 kilometre geride kalıyor. Şimdi ben Umre'ye, hacca gitmek istediğim zaman 150 metre, 150 kilometre geriye geleceğim. Burada mikat bölgesine varacağım. Sonra buradan niyet edip Mekke'ye doğru mu yöneleceğim? Diyoruz ki hayır. Neden? Neden hayır diyoruz? He, çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَأَ Kim de diyor mikat sınırlarının içinde ise, yani bu sınırların dışarında değil de Mekke'ye yakın olan tarafta ise, bu kimselerde oldukları yerden ne yaparlar? İhrama girerler. Demek ki mikat sınırlarının dışında olanlar bu sınırları ihramsız geçemiyorlar. Mikat sınırının içinde olan kimseler de mikat sınırlarına gitmek zorunluluğu yok. Bir adam Mekke'ye 50 kilometre ötede duruyor ise ve bu bulunduğu yerde önünde mikat bölgesi yoksa, arkada kalıyorsa diyoruz ki bu adamı olduğun yerden ne yap? Hac içinde, umre içinde ne yap? İhrama gir. Mikat bölgesine gitme zorunluluğun yok. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mekke ehli aynı şekilde, onların da mikat yeri neresidir diyor. Mekke'dir. Bu ne için, ne ile alakalı? Yani Mekke ehlinin mikatı Mekke'dir. Hac ile alakalı mı, umre ile alakalı mı, yoksa her ikisiyle mi alakalı? Yani Mekke'de oturan birisi hacca niyet edeceği zaman evinden giriyor, değil mi? Rivayetten onu anlıyoruz. Peki umreye niyet edeceği zaman yine evinden mi?
Yakında böyle.
Umre'de şey vardı galiba.
Umre'de
haram sınırları.
Diyoruz ki bu rivayette bize bahsedilen hacca niyet eden kimse Mekke ehlindense, hacca niyet ettiği esnada evinde ne yapabilir? Niyetini yapıp ihram elbiselerini giyip hacca başlayabilir. Diyoruz ki ancak umre böyle değil. Umre yapmak isteyen Mekke ahalisi civarda, geçen derste de birisi sordu. Mikat sınırları dediğimiz başka bir şey. Mekke'nin içinde bulunan harem sınırı dediğimiz başka bir şey. Dedik gibi mikat sınırında Medine'nin mikat sınırı Mekke'ye kaç kilometre dedik? 400 kilometre. Ama harem sınırı dediğimiz şey Kabe'nin etrafında, bu tarafta 5 kilometre, öbür tarafta 15 kilometre. Yani bu uzaklıklarda olan bir bölgeden bahsediyoruz. Eğer Mekke halkı umre yapmak istiyor ise diyoruz ki bu harem sınırının dışına çıkması lazım. İşte bu taraftan çıkarsa, günümüz tabiriyle Ayşe Mescidi diyorlar ya, Tenim. O tarafa çıkar 5-6 kilometre. Öbür taraftan Arafat tarafına çıkar 15-20 kilometre. Öbür taraftan Hudeybiye tarafına çıkabilir. Yani el mühim harem bölgesinin dışına çıkması gerekiyor bu kimsenin. Dedik ki bu ne ile alakalı? Umre ile alakalı. Delil olarak neye getirdik başkan? Hatırlıyor musun? Düşün. Delil olarak neye getirdik? Yani umre yapmak isteyenin harem sınırının dışına çıkmasının gerekliliğinde hangi hadisi delil getirdik? Dedi ki Ayşe radıyallahu anha hacca niyet ettiğinde yolda hayız olduğu için ne yapamıyordu? Umreyi yerine getiremiyordu. O yüzden haccın bitiminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hepiniz iki tane ibadet yapıp dönüyorsunuz. Önce umre yaptınız veyahut da umre ile hacca bir anda niyet ettiniz. İki tane ibadeti bir arada yaptınız. Ben size diyor sadece bir ibadetle geri dönüyorum. Hacı yaptım ama umre yapmak bana nasip olmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'ya diyor ki o zaman kardeşin Abdurrahman'la birlikte harem sınırının dışına çık. Oradan umreye niyet et. Sonra Mekke'ye gel. Umreni yap. Ondan sonra da buradan hep beraber ne yapalım? Medine'ye dönelim. Düşünün. Yani birçok topluluk neyi bekliyor? Ayşe annemizin oraya umreye gidip, yani harem sınırları dışına çıkacak. Dedik ya en yakın yer ne kadar? 5-6 kilometre. Sonra yeniden geri gelecek. Tavaf yapacak, say yapacak. Sonra saçlarından kısaltacak. Umresini tamamlamış olacak. Herkes bunu bekliyor. Ondan sonra Medine'ye dönülecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer Mekke'nin içinde direkt hemen niyet edip tavaf asaya başlayabilseydi Ayşe annemizi ne yapmazdı? O kadar uzak bir mesafeye göndermezdi. Bunun caizliği olsaydı.
Ayşe radıyallahu anh Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem şu mescide mi git diyor, haram sınırının dışına mı git?
Haram sınırının dışına git diyor.
Şu mescide diye de
değil. Mi? Zaten bu sonradan inşa edilmiş bir mescit. Yani Ayşe annemiz haram sınırının dışına yakın olduğu için, o tarafı tercih ettikleri için yarın öbür gün buraya ne demişler? İşte oraya bir mescid yapmışlar. Ayşe mescidi. Niye? Çünkü Ayşe annemiz bu taraftan çıktı harem sınırının dışına, sonra oradan geri geldi. Yani bu kıssa ile orası ne oldu? Meşhur oldu. O yüzden bugün günümüzde işte oradaki mescide Ayşe Mescidi ismi verildiğini görüyoruz. Dedik ki geçen hafta bu rivayeti ne yaptık? Açıkladık. İkinci rivayet konuyla alakalı son rivayet. Biraz önce dedik bu rivayette bize kaç tane mikat sınırı belirlendi? Dört tane. Birincisi Medine ehlinin Zulhuleyfe. İkincisi Şam civarından gelenlerin Cuhfe. Yemen tarafından gelenler Yelemlem. Necid tarafından gelenler Zatu Erk. Dört tanesi bu hadiste geçiyor. Biraz önce kaç tane olduğunu söyledik? Beş tane. Beşincisiyle alakalı rivayette diyor ki وَاَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق وعند أحمد وأبي داود والترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. Bu rivayette de Ayşe validemiz diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Irak halkı için Zatu Irk denilen mıntıkayı ne yaptı? Irak üzerinden gelenler için bunu mikat yeri olarak belirledi, tayin etti. Bu rivayet Ebu Davud ve Nesai'de geçiyor. Bu rivayetin aslını İmam Müslim sahihinde zikrediyor. Cabir radıyallahu anh'un hadisi olarak. Burada da raviler hadisin merfu olup olmama hususunda ne yapıyorlar? Şek ediyorlar. Yani hadis merfu mu yoksa Cabir radıyallahu anh'un sözü mü? Bu konuda ne yapıyorlar? İhtilafa düşüyorlar. Sahih Buhari'de rivayet şu şekliyle geliyor. Irak ehli için Zatu Irk denilen yeri mikat bölgesi olarak tayin eden Ömer radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh mikat bölgesi olarak nereyi tayin ediyor? Zatu Irk. Burada üstteki rivayetler bize kimin tayin ettiğini gösteriyor. Üstteki rivayetler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'deki rivayette diyor ki orayı tayin eden Ömer radıyallahu anh'tu. İmam Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi'de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Meşrik halkı için, Meşrik halkı neresi? Şark'tan gelenler. Yani doğudan gelenler için Akik denilen bölgeyi ne yaptı? Mikat bölgesi olarak tayin etti. Şimdi buraya dönüp baktığımız zaman konuyla alakalı farklı rivayetlerin olduğunu görüyoruz. İlk rivayet bize Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayet bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiğini gösteriyor. Sahih Müslim'deki rivayet peygambere nispeti hususunda ravilerin şek ettiğini gösteriyor. Buhari'deki rivayete dönüyoruz. Ömer radıyallahu anh'un tayin ettiği bize aktarılıyor. İmam Ahmed'e Tirmizi'deki rivayete dönüp bakıyoruz. Orada da El-Akik denilen bir yerin mikat bölgesi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tayin edildiğini görüyoruz. Rivayetler arasında sanki böyle bir karmaşa, bir kargaşa var gibi değil mi? Bir yerde Peygamber Efendimiz tayin ediyor. Bir yerde Hazreti Ömer. Bir yerde peygambere nispeti. Merfu mu, mevkuf mu? Konuyla alakalı ne var? İhtilaf var. İlim ehli diyor ki aslında dönüp bakıldığı zaman konuda bir ihtilaf söz konusu değil. Olayı nasıl çözüyoruz? Şuradan çözüyoruz. Irak halkı Ömer radıyallahu anhu'ya gelip diyorlar ki Necid halkının kullandığı mikat bölgesi, Karnul Menazil dediğimiz mikat bölgesi bizim için zor diyorlar. Yani o yolu, o güzergahı kullanmamız bizim için ne? Zor. Bize diyorlar, bizim yolumuz üzerinde olan bir yeri mikat bölgesi olarak tayin et. Ömer radıyallahu anhu da dönüp baktığı zaman diyor ki sizin için Karnul Menazil Zat-ı İrk, pardon, Zat-ı İrk dediğimiz yer diyor sizin için mikat bölgesi. Ömer radıyallahu anhu burayı tayin ediyor. Diyoruz ki konuyla alakalı, normalde daha önceden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burayı mikat bölgesi olarak ne yapmış? Belirlemiş. Ama Ömer radıyallahu anhu'nun buradan haberi yok. Yani olayı şöyle düşünün. Hani bütün o puzzle'lar var ya, onları birleştirdiğin zaman olay çözülüyor. Normalde hac ibadeti. Şimdi diyorsun ki Ömer radıyallahu anh neden burayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tayin ettiğini bilmiyordu. Şimdi hac ibadetinin ne zaman farz kılındığına bakın. Ne zaman farz kılındı? Hicretin 9. yılında. Yani Peygamber Efendimiz'in vefatından 2 sene önce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman hac yaptı? 10. sene. Vefatından 2 sene önce. Vefatından 3-4 ay önce. 3-4 ay önce. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haccı yapıyor. Dönüyor. 2-3 ay sonra ne yapıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Yani o döneme dikkat edin. Yani hac ibadeti başlı başına farziyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına yakın bir zaman olduğu için Ömer radıyallahu anh'un bundan haberinin olmaması çok normal bir şey. Çünkü senede bir kez yapılan bir ibadet. Ömer radıyallahu anh'u burada ne yapıyor? İçtihad ediyor. Yapmış olduğu içtihad neye muvafakat ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği, tayin ettiği şeye muvafakat ediyor ki Ömer radıyallahu anh'un bunun dışında geçmişteki olaylarla alakalı içtihat edip isabet ettiği ne var? Birçok husus var. Bunu da ne olarak sayabiliriz? Ömer radıyallahu anh'un fazileti bakımından, bunu da Ömer radıyallahu anh'un fazileti açısından sayabileceğimiz bir şey. Peygamber Efendimiz'in haber verdiği bir şeyden haberi olmadığı halde o konuda içtihat edip ne yapıyor? İsabet eden bir sahabe. O aynı zamanda şurası da önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hulefai Raşidin'in sünneti üzerine gitmeyi de bize ne yapıyor? Tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Yani Ömer radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile konuyla alakalı bir delil olmasa, buna sahabenin bir muhalefeti olmasa, onun içtihadının bizim nazarımızda neyi var? Değeri var. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların sünneti üzerine gitmeyi bize ne yapmış? Tavsiye etmiş, teşvik etmiş. Yani bu bile başlı başına ne? Ömer radıyallahu anh'un sözünün bizim nazarımızda muteber olduğunun bir delili. Tabii bu şu demek değil. Ömer radıyallahu anh bir konuda bir içtihatta bulunuyor. Bunun zıttına bir nas var ise burada biz Ömer radıyallahu anh her halükarda içtihat etmiştir. Onun sözü bizim nazarımızda makbuldür. Her türlü gözümüz kapalı alırız diyor muyuz? Demiyoruz. Burayı ne yapmamız lazım? Ayırt etmemiz gerekiyor. O zaman diyoruz ki bu rivayetler arasında bu şekilde cem ettiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği yeri Ömer radıyallahu anh'un haberi olmadığı için konuda içtihat ediyor ve bu içtihatında da isabet ediyor. Peki son rivayet hakkında ne diyeceğiz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vakkate li ehlil meşriki el akik. Yukarıdaki rivayette ne diyor? Zatu irk. Sanki iki tane farklı bir yerden bahsediliyor gibi değil mi? Bir yerde zatu irk mıntıkasından bahsediliyor. Bir yerde el akik olarak geçiyor. İmam Ahmed Rahimullah diyor ki burası diyor aynı mıntıka içinde yer alan iki farklı isim ama neden bahsediliyor? Aynı yerden bahsediliyor. Yani normaldeki rivayet son rivayetteki el akik lafzı ile üst taraftaki zat-ı irk mıntıkası diyoruz ki aynı yerin ismi. O yüzden diyoruz ki rivayetler arasında bir tutarsızlık söz konusu değil. Bu rivayette bize neyi gösteriyor? Biraz önce saymış olduğumuz 4 tane mikata bunu da eklediğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 5 tane yeri mikat yeri olarak tayin ettiğini görüyoruz. Yine kısaca özetliyorum. Buralardan hacca veya umreye niyet etmiş olan insanlar buralardan ihramsız bir şekilde ne yapamıyorlar? Geçemiyorlar. Şurayla alakalı, geçen rivayet ile alakalı şu faydayı da zikredelim. Ki Orayı da biraz önce söylemiştik. Eğer bir kimse bu mikat bölgelerinden geçti ama o esnada hac veya umreye niyet etmemişti. Geçerken böyle bir niyeti yoktu. Geçtikten sonra hac veya umre yapmak istedi. Yani bu niyet o zaman kendisinde zahir oldu. Dedi ki ya ben bu kadar geldim. Aslında vaktim de var. Hac veya umre yapmam benim için güzel olan bir şey. Bu ibadeti yerine getireyim dediği zaman bu adama geri dön mü diyoruz? Aynen. Yoksa olduğun yerden ihrama girebilir misin?
Olduğun yerde.
He, diyoruz ki bu adama olduğun yerden ihrama girebilirsin. Neden? Çünkü sen o beldede olan insanların hükmündesin şu anda. Mikat sınırını geçmişsin ve burada neyin yok senin? Geçerken, geçmeden önce hac veya umreye niyet etmeden geçtiğin için diyoruz ki bu konuda aynı o beldenin insanları hükmünde olduğunu haber veriyoruz. Ve yine günümüzde de şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu mikat sınırları belirlenmiş olan bu mikat sınırları karayoluyla geçenler için geçerli. Deniz yoluyla gelenler için geçerli. Hava yolunu kullananlar için geçerli. Şimdi karayoluyla gelenleri anladık. Peki deniz yoluyla gelenler, uçakla, hava yoluyla gelenler için bu mikatları nasıl baz alacaklar?
Geminin hangi limana yanaştıysa
gemiye bindikleri yerden, değil mi?
Hayır. Diyoruz ki geçmiş oldukları mikatın hizasını kendilerine sınır alacaklar. Şimdi düşünün, Mekke'ye doğru gidiyorsun, değil mi? Burada mikat bölgesi var. Uçakla buradan geçiyorsun. Normalde bu geçmiş olduğun mikatın hizasından geçerken aynı karayolunda kullananlar gibi ne yapacaksın? Buradan öteye ihramsız geçmeyeceksin. Dikkat edin, buradan Cidde güzergahını kullananlar, yani buradan uçağa binip önce Cidde'ye gidenler, Türkiye'den uçağa binip önce Cidde'ye gidenler, Cidde'ye gelmeden kısa bir süre önce uçakta ilan yapılıyor. Diyor ki şu anda mikat bölgesine ne yapıyoruz? Yakınlaşıyoruz. Herkes hani elbiselerini giysin veyahut da niyet etsin. Niye? Çünkü oradan hizasından geçtiğin esnada oradan geçiyor hükmünde oluyorsun.
Havaalanında giyinenler oluyor.
Havaalanından giyinmende bir sıkıntı yok. Yani mikat bölgesinin öncesiyle alakalı bir sıkıntı yok. Sıkıntı nereyle alakalı? Sonrasıyla alakalı. Buradan geçiyorsun mikat sınırından. İhrama girmedi bu adam. Niyet etmedi. Uçak indi Cidde'ye. Şimdi bu adama biz ne diyoruz? Normal şartlarda mikat bölgesine geri döneceksin. Adam dönmeye gücüm yok. Yani dönemeyeceğim diyor. O zaman ne diyoruz? Burada niyet edeceksin ve kurban keseceksin ceza olarak. Yani aradaki fark bu. O yüzden mesela normalde Cidde halkının mikatı bulunduğu yerler. Çünkü bunlar iki taraftan diğer mikatlarının hizasında olan yer. Yani Cidde'de yaşayan Cidde halkı hacca niyet ettiği zaman diyoruz ki evinden ihrama gir, Mekke'ye doğru yönel. Ama dışarıdan Cidde'ye gelene uçak indikten sonra burası mikatın hizası gibi. O yüzden sen burada mikata girebilirsin diyemiyoruz. Çünkü senin gelmiş olduğun güzergahta geçmiş olduğun ne var? Bir mikat var. O mikatı ne yapamazsın? Yani o güzergahtan geliyorsan o mikat sınırında niyet etmeden, ihram elbiselerini giymeden geçmen uygun olmaz. Bunun da dikkat edilmesi gerekiyor. Yani günümüz şartlarında da hava yoluyla da gelsen, karayoluyla da gelsen, deniz yoluyla da gelsen, hizasından geçtiğin mikat bölgesine göre ne yapman lazım? Orayı kendine baz alıp niyetini etmen gerekiyor. Dedik ki ilim ehli Mekke'ye doğru yönelen herkes için ihrama girip girmeme zorunluluğuyla alakalı ihtilaf etmiş. Şimdi dönüp baktığınız zaman şaşıracaksınız. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Ahmet diyor ki Mekke'yi kasteden herkes diyor ki o mikat bölgelerinden ihramsız bir şekilde ne yapamaz? Karşı tarafa geçemez. Muhakkak ki o mikat bölgelerinden ne yapması gerekiyor? İhrama girme zorunlu var. Diyorsun ki ben umreye gitmiyorum, ticaret yapmaya gidiyorum. Olsun. Bu mikadı ne yapamazsın? Bu şekliyle geçemezsin. Mekke'ye yöneliyorsan buradan niyet etmeden öbür tarafa ihramsız bir şekilde geçemezsin. Delil olarak Beyhaki'deki İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetini getiriyorlar. Diyor ki: "La yedhulu ahadun Mekke'te illa muhrimen." Bir kimse Mekke'ye muhrim, ihramlı olmadan ne yapamaz? Giremez. Bu rivayet ile alakalı İbn Hacer isnadının cayid olduğunu haber veriyor. İmam Şafi, Zahiriler, İmam Ahmet'ten bir görüş, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin görüşü ikinci görüşle birlikte, yani dedik ki 3-4 mezhep imamından İmam Şafii'nin görüşü girilebileceği hususunda, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin de tercih ettiği bir görüş bu. Delil olarak da biraz önceki İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis var ya, onu delil getiriyorlar. Delil olarak ne diyor? Mimmen eradel hacce vel umrete. Yani bu güzergahtan hac ve umreye niyet eden kimseler için geçerlidir diyor bu mikatlar. Aslında rivayet muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim rivayet. Açık mı? Açık. Koşulan şart ne? Bu mikat bölgeleri kimi ilgilendiriyor? Hacca ve umreye niyet eden kimseleri. Ama dediğim gibi ilim ehli arasında konuyla alakalı ne var? İhtilaf olduğunu görüyoruz. Bu konuyu bitirdikten sonra bu bab başlığı altında iki tane ne vardı? Hadis vardı. Ve bize bu hadisler mikat bölgelerinden bahsediyordu.